Ayrım 17.
Sayfa 210. Akşam yemekte kaynar sıcaklıktaki Suki Yaki'nin çevresine oturduğumuzda Bay Okeda, beni sardığını duyumsadığım ve tek tek hepsini doyurmadan önce hiçbirini bırakmak istemediğim, birbirinden ayrı ama birbirine sımsıkı bağlı isteklerin ağı, günün gizleri sanki yüzümüze kazınmış gibi bakardı bize. Böylece ondan ve meslek açısından geleceği olmayan, çok az bir maaşla çalıştığım işimden ayrılma kararımı her hafta erteliyordum. Ve içine düştüğüm ağın ipliklerini tek tek sıkıştıranın Bay Okeda'nın kendisi olduğunu fark ediyordum. Dingin bir güz mevsimiydi. Kasım'ın dolunayı yaklaşırken kendimi bir öğleden sonra Makiko ile ağaç dalları arasından ayın en iyi gözlenebildiği bir yerde konuşurken buldum. Baldırı kara ağacın altındaki patika üzerine düşmüş yaprakların oluşturduğu halının ayın yansıyan parıltısını tutup yayacağını savundum. Söylediğim şeyde belirli bir amaç vardı. O aynı gece Makiko'ya baldırı kara ağacın altında buluşmayı önermek. Kız gölün yeğlenebileceğini söyledi. Çünkü mevsim soğuk ve kuru olduğu zaman güz göğünün ayı yaz aylarının çoğunlukla sisli olan ayından daha net yansırmış suya. Tamam dedim aceleyle. Ay doğarken seninle kıyıda olacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle diye ekledim. O göl belleğimde tatlı duyumlar uyandırdığı için. Belki de bu cümleyi söylediğim zaman Makiko'nun göğsünün dokunuşu büyük bir canlılıkla belleğime yeniden geldi ve sesimde onu ürküten bir isteklenmişlik vardı. Gerçek şu ki Makiko kaşlarını çattı ve bir an sessizce durdu. Kendimi kapıp koyuverdiğim sevda düşünü yarıda kesmesini istemediğim bu sıkılganlığı dağıtmak için akılsızca ve istemsiz bir ağız hareketi yaptım. Sanki ısıracakmışım gibi dişlerimi sıkıp gösterdim. Makiko birden sanki gerçekten nazik bir yerinden ısırılmış gibi keskin bir acıyla geriye sıçradı. Birden kendini toparlayıp odadan çıktı. Onu izlemeye hazırlandım. Madame Miyagi yan odadaydı. Yerde bir hasırın üzerine oturmuş bir vazoya çiçek ve güz dalları yerleştiriyordu. Bir uyur gezer gibi bilinçsizce yürürken onu ayaklarımın dibinde çömelmiş buldum. Tam zamanında durmasaydım düşüp bacaklarımla çarparak dalları devirecektim. Makiko'nun hareketleriyle bende hemen bir uyarılma olmuştu. Bu durumu Madame Miyagi'nin dikkatinden kaçmadı. Dalgın adımlarım dediğim gibi beni onun karşısına çıkardığı zaman. Her neyse, hatun gözlerini kaldırmadan vazoya yerleştirmekte olduğu kamelya çiçeğini sanki bana vurmak istermiş ya da gövdemin kendisinin üzerine uzanmış parçasını geri itmek, hatta onunla oynamak, onu kışkırtmak, okşar gibi vurarak gıcıklamak istermiş gibi bana doğru salladı. Karmakarışık olan yaprakların ve çiçeklerin arasından kurtulmaya çalışmak için ellerimi indirdim. Bu arada o da dallarla uğraşmak üzere öne eğilmişti. Nasıl olduysa oldu, o karışıklıkta Madame Miyagi'nin kimonosu ile çıplak derisinin arasından kayan elim kendisini upuzun uzamış, yumuşak, sıcak bir memeyi tutarken buldu. Aynı anda hatun ellerinden biri Teiyaki, Avrupa'da buna Kafkas kara ağacı denir, çevirenin notu, dalları arasından uzanarak benim organımı yakalamıştı. Açıkça ve sıkıca tutuyor, sanki yaprak sıyırma işlemi yaparmış gibi giysilerimin içinden sıyırıp çıkarıyordu. Madame Miyagi'nin memesinde benim ilgimi çeken şey hayli geniş bir aynanın yüzeyine yayılmış, sık ve ince taneciklerden oluşmuş, kıyıya gelen yerleri daha sık ama kıyıdan uca kadarki bölgede ileri karakolları bulunan pürtük halkasıydı. Herhalde bu pürtüklerin her biri Madame Miyagi'nin duyarlılığında az çok keskin duyumlara kumanda ediyordu. Doğruluğu kolayca saptanabilecek bir olguydu bu. Aşağı yukarı bir saniyelik aralıklarla sınırı olabildiğince dar tutarak onları hafifçe bastırmak, bir yandan da meme uçlarındaki dolaysız, hatunun genel davranışlarındaki dolaylı tepkilerle birlikte onun duyarlılığı ile benimkinin arasında belli bir karışıklığın bulunduğu açıkça ortada olduğuna göre kendi tepkilerimi gözlemlemek yeterdi. Bu hoş dokunsal incelemeyi yalnızca parmak uçlarımla değil, aynı zamanda organımla en uygun biçimde okşamalar, sürtünmeler, daire çizmelerle göğsün üzerinden kaymasını sağladığım organımla yürüttüm. Çünkü kendimizi bir rastlantı sonucu içinde bulduğumuz durum, gövdelerimizin değişik duyarlılık noktalarının karşı karşıya gelmesi için çok elverişliydi. Ve çünkü bu yolları o kendisi kararlılıkla açarak hoşlandığını, devam etmemi istediğini belli etmişti. Öyle anlaşılıyor ki benim derimin de organımın boyu sıra ve özellikle en ucundaki çıkıntılı bölümde özellikle duyarlı nokta ve bölümleri vardı. Bunlar çok haz vericiden başlayıp haz vericiye, tahriş ediciye, can yakıcıya kadar gidiyordu. Ayrıca iyi çalışmayan ve sağır noktalar bölgeler de vardı. İkimizin değişik duyarlılıklı ya da aşırı duyarlılıklı noktalarımızın rastlantısal ya da hesaplı karşılaşması, dökümü ikimize de oldukça güç geleceğe benzeyen çeşitli tepkileri zincirleme bir biçimde başlattı. Tam biz bu işlere dalmışken yana açılan kapıdan hızla Makiko'nun karaltısı göründü. Anlaşıldığına göre kız benim arkasından gitmemi beklemiş, sonra da gecikme nedenimi öğrenmeye gelmişti. Birden olup biteni anlayıp kaçtı. Ama üzerindeki kılıkta bir değişiklik olduğunu görmeme yetti bu. Bedenine oturan kazağın yerine bol ipek bir bornoz giymişti. Sanki mahsustan düşsün diye, içinde tomurcuklanan şeyin iç basıncıyla gevşesin, o pürüzsüz derisinin gerçekten de uyandırmamasına olanak bulunmayan dokunma açlığının ilk saldırısıyla düzgün derisinin üzerinden kaysın diye yapılmış bir giysi. Makiko diye bağırdım çünkü nereden başlayacağımı bilemeyecektim ama ona annesiyle ikimizi suçüstü yakaladığı zamanki durumun hiç şaşmamacasına kendisine Makiko'ya yönelmiş bir arzuyu başka yollara saptırarak çelmeleyen beklenmedik koşulların bir araya gelmesi sonucu doğduğunu açıklamak istiyordum. Gevşek ya da gevşetilmeyi bekleyen ipek bornoz şimdi arzuyu öylesine azdırmış, açık bir öneriymişçesine öylesine hoşnut kılmıştı ki bir yanda gözümün önünden gitmeyen Makiko'nun görüntüsü, bir yanda tenimde duyumsadığım Madame Miyagi'nin dokunuşu. Şehvete yenilmek üzereydim. Madame Miyagi çok açık bir biçimde bunu anlamış olacak ki sırtımdan yakalayıp beni kendisiyle birlikte hasırın üzerine çekti ve bütün gövdesini hızla kıvırtarak ıslak ve yakalayıcı organını benimkinin altına kaydırdı ve organ hiç yolunu şaşırmadan vantuz gibi benimkini yuttu. Bu arada ince çıplak bacakları kalçalarıma sarılmıştı. Çevik ve ustaydı Madame Miyagi. Beyaz pamuk çorapla ayaklarını kuyruk sokumun üzerine kenetlemişti. Mengene gibi sıkıyordu beni. Makiko'nun arkasından attığım çığlık yanıtsız kalmadı. Yivli kapının kağıt panosunun arkasında hasırın üzerine diz çökmüş, başını ileriye uzatmış olan kızın karaltısı vardı. Şimdi de kapı aralığından, soluksuzluktan kasılmış yüzü göründü. Aralanmış dudakları, açılmış gözleriyle hem büyük bir merak hem de tiksinti içinde annesiyle benim hareketlerimizi izliyordu. Ama bizi izleyen yalnızca o değildi. Koridorun ötesinde başka bir kapı aralığında kımıldamadan duran bir adam karaltısı vardı. Bay Okeda'nın ne zamandır orada durduğunu hiç bilmiyordum. Gözlerini dikmiş bakıyordu ama karısına, bana değil, bizi izleyen kızına. Soğuk göz bebeklerinde, sıkılmış dudaklarının bükülüşünde Madame Miyagi'nin kızının bakışlarından yansıyan boşalımı okunuyordu. Benim kendisine baktığımı gördü. Hiç istifini bozmadı. O an anladım ki beni engellemediği, kapı dışarı etmediği gibi bu olaydan, gene olabilecek ve yinelenebilecek olaylardan kapak açmayacaktı. Bu gizli suç ortaklığının beni ona karşı daha güçlü duruma getirmeyeceğini de, boyun eğmişliğin yükünü hafifletmeyeceğini de anladım. Bu gizden dolayı eksiklenecek olan bendim, o değil. Bu yaptığı şeyi hiç kimseye söyleyemezdim. Bu kendi utanç verici suç ortaklığımı kabul etmek olurdu. Şimdi ne yapabilirdim? Yanlış anlamaların ağına gittikçe daha çok dolanıyordum. Çünkü Mikako artık bana annesinin sayısız sevgililerinden biri gözüyle bakacaktı. Miyagi yalnızca kızı için yaşadığımı biliyordu. İkisi de bana bunu fena halde ödeteceklerdi. Öte yandan hocalarının planlarını aynen böyle yardım etmeye hazır üniversite arkadaşlarımın alçakça şakalarıyla beslenecek ve üniversite çevresine çarçabuk yayılacak dedikodular sık sık Okeda'nın evinde bulunuşuma iyi gözle bakılmamasına yol açacak, iş değişikliği için kendilerine çok güvendiğim üniversite profesörlerinin gözünde beni küçük düşürecekti. Bu durumlara çok üzülmeme karşın dikkatimi toplamayı, Madame Miyagi'nin cinsel organının içine giren, onun kasılmaları, benim gidip gelme hareketlerim sonucunda giderek basınç altında kalan organımın genel duyumunu, ikimizin bireysel noktalarımızın daha küçük duyumlarını ayırmayı başardım. Bu uygulama, uzam ve zamanı oranlanamayacak biçimde dağılmış olan köstül isteklerin birden doğuşunu akıl almaz biçimde değerlendiren duyarsız ya da yarı duyarlı anları ortaya çıkarıp son boşalım anını geciktirerek gözlem yapmak için gerekli zamanı bulmama yardımcı oluyordu. Madame Miyagi'nin kulağına Mikako, Mikako diye inliyordum. Bu aşırı duyarlılık anlarını kızının imgesiyle ancak bu kızın bende uyandırabileceğini düşündüğüm bunca değişiklik gösteren duyumlarla kasılarak özdeşleştirirken, hareketlerimin denetimini sürdürebilmek için aynı akşam bunları Bay Okeda'ya nasıl anlatacağımı düşünüyordum. Baldırıkarı ağacından küçük yaprakların yağması olayını belirleyen şey her bir anda düşen her bir yaprağın ötekilerden farklı bir yükseklikte olmasıdır. Görsel duyumların yer aldığı boş ve duyarsız uzamı çeşitli düzeylere bölen şey bu olaydır ve bu düzeylerin her birinde daireler çizen tek bir yaprak bulunur. Yalnızca bir tane. 9. Bölüm. Kemerini bağlıyorsun, uçak iniyor. Uçmak yolculuk etmenin tersidir. Uzayda bir boşluğu geçersin. Boşluğun içinde yok olursun. Bir süre, ki bu da zaman içinde bir boşluk demektir. Hiçbir yerde olmamayı kabul edersin. Sonra yeniden ortaya çıkarsın. İçinde yok olduğun yer ve zamanla hiçbir ilişkisi bulunmayan bir yer ve anda. Bu arada ne yaparsın? Dünyada olmadığın, senin için dünyanın var olmadığı bu boşluğu nasıl doldurursun? Okuyarak. Bir havaalanı ile öteki arasında başını kitaptan kaldırmazsın çünkü sayfanın ötesinde boşluk vardır. Uçuş molası verilecek yerlerin, seni içinde barındıran, seni besleyen metal döl yatağının, her zaman farklı, her zaman hep aynı olan yolcu kalabalığının bilinmezliği vardır. Matbaa harfleri aracılığıyla gerçekleştirilen yolculuğun soyutlaması demek olan şeyle de yetinebilirsin. O durumda da seni hiçbir şeyin değil, bir şeyin üstünde uçtuğuna inandıran şey adların çağrıştırma gücüdür. Kestirimlerle yönetilen bir araca kendini emanet etmenin hayli düşüncesizlik olduğunu kavruyorsun. Ya da belki bu bir edilginlik, geriye kaçış, çocuksu bağımlılık eğilimini gösteriyor. Ama bu düşüncelerin uçak yolculuğu ile mi ilgili yoksa okuma ile mi? Uçak inişe geçti. Takakumi Ikoka'nın romanı, ayın aydınlattığı yapraklardan bir halının üzerindeyi bitiremedin. Merdivenlerden iner, havaalanı içinde işleyen otobüste oturur, pasaport denetimi ve gümrük kuyruğunda beklerken okumayı sürdürüyorsun. Gözlerin önünde kitabı açık tutarak ilerlerken birden birisi onu elinden kapıveriyor ve sanki önünden bir perde kalkmış gibi karşında sıralanmış polisleri görüyorsun. Meşin fişeklikler, otomatik silahlar, parlak metal kartallar, apoletler kuşanmış polisleri. Silahsız elini o kötü kötü parlayan düğmelerin, namluların oluşturduğu çelik duvara çocukça bir hareketle uzatarak ''Ama benim kitabım'' diye sızlanıyorsun. Ona el kondu efendi. Bu kitap Ataguitanya'ya giremez. Yasaklanmış bir kitap. Ama nasıl olabilir? Güz yapraklarını konu alan bir kitap. Bu hakkı nereden buluyorsunuz? Toplatılacak kitaplar listesinde adı var. Yasalarımız böyle. Bize işimizi öğretmeye mi çalışıyorsunuz? Bir sözcükten ötekine, bir heceden ötekine geçerken ses öylesine çabuk değişiyor ki kuruluktan çıkıp kabalaşıyor. Kabalıktan çıkıp korkutucu, korkutuculuktan çıkıp gözdağı verici oluyor. Ama ben neredeyse onu bitiriyordum. Boş verin diye fısıldıyor arkandan bir ses. Tartışmaya girmeyin, bu adamlarla tartışılmaz. Kitabı merak etmeyin, bende de bir kopyası var. Daha sonra bunu konuşuruz sizinle. Kadın bir yolcu bu, kendinden emin görünüyor. Sırık gibi, bol pantolonlu, büyük güneş gözlükleri takmış, her yanı paket dolu. Denetlemeden geçerkenki haline bakılırsa bu işlere çok alışkın. Onu tanıyor musun? Tanıyormuşsun gibine gelse de sanki hiçbir şey olmamış gibi davran. Kuşkusuz seninle konuşurken görünmek istemiyor. Arkasından gitmen için işaret etti sana, aman gözden kaçırma. Havaalanından çıkınca kendisi bir taksiye bindi, bana da ondan sonrakine binmemi işaret etti. Kırlık yere gelince taksi duruyor. Bütün paketleriyle o taksiden inip seninkine biniyor. Çok kısa saçları, büyük gözlükleri olmasaydı onun lotaryo olduğunu söyleyebilirdin. Söylemeyi deniyorsun. Ama sen... Corina. Bana Corina de. Çantasını karıştırdıktan sonra Corina bir kitap çıkarıp sana veriyor. Ama bu o değil diyorsun çünkü kapağındaki başlığı da yazarın adını da bilmiyorsun. Calixto Bandera'nın Boş Bir Mezarın Çevresinde adlı kitabı. El koydukları kitap Ikoka'nınkiydi. Sana verdiğim kitapta o. Ataguitanya'da kitaplar sahte kapaklarla piyasada dolaşabilirler ancak. Taksi tozlu, kötü kokulu banyolardan son hızla geçerken Corina'nın sana gerçekten de o kitabı verip vermediğine bakma dürtüsüne dayanamayıp açıyorsun. Ama hayır. İlk kez gördüğüm bir kitap bu. Bir Japon romanına da hiç mi hiç benzemiyor. Yüksek bir yaylada çöl nergislerinin arasında at koşturan bir adamla başlıyor. Adam başının üstünde uçan zopilote denen bir takım yırtıcı kuşlar görüyor. Bu kapak sahte ise diyorsun, metin de sahtedir. Ne bekliyordun diyor Corina. Sahtecilik süreci bir kez başladı mı durmaz. Sahtesi yapılabilecek her şeyin sahtesinin yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Müzelerdeki tabloların, külçe altının, otobüs biletlerinin, karşı devrim ile devrim sahtecilik salvolarına karşı savaşıyorlar. Sonuç şu. Hiç kimse neyin sahte, neyin sahici olduğunu söyleyemiyor. Siyasi polis gizlice devrimci eylemler düzenliyor. Devrimciler polis kılığına giriyor. Peki sonunda bundan kim kazançlı çıkıyor? Bunu söylemek için henüz çok erken. Bakalım bu sahteciliklerden hem kendilerinin hem ötekilerin sahteciliklerinden kim en iyi yararlanacak? Polis mi, bizim örgüt mü? Taksi sürücüsü kulaklarını dikiyor. Corina'ya işaret ediyorum akılsızca bir şeyler söylemesin diye. Ama o korkma diyor. Bu sahte bir taksi. Beni asıl kaygılandıran bizi izleyen bir başka taksinin daha olması. Sahte mi, sahici mi? Sahte elbette. Ama polise mi ait yoksa bize mi bilemiyorum. Yol boyunca hırsızlama bir biçimde arkana bakıyorsun. Ama diye haykırıyorsun. İkinciyi izleyen üçüncü bir taksi var. Polisin davranışlarını izleyen bizimkilerin arabası olabilir ama bizimkilerin ardına düşmüş polis de olabilir. İkinci taksi sizin önünüze geçip duruyor. Bir takım silahlı adamlar dışarı fırlayıp sizi de indiriyorlar. Polis, Tutuklandınız. Üçünüz de kelepçeleyip bir taksiye tıkıyorlar. Sen, Corina ve taksi sürücüsü. Corina sakin sakin gülümseyerek polisi selamlıyor. Ben Gertrude. Bu bir arkadaş. Bizi karargaha götürün. Şaşkınlıktan ağzın açık mı kaldı? Corina, Gertrude sana senin dilini kullanarak korkma diyor. Bunlar sahte polis. Aslında bizim adamlarımız. Tam yola çıkmıştınız ki üçüncü taksi ikinciyi durdurdu. Onun içinden daha çok sayıda silahlı adam çıktı. Yüzleri maskeliydi. Polisin silahlarını alıyor. Senin, Corina'nın kelepçelerini çıkarıyor. Polisleri kelepçeliyor. Hepinizi kendi taksilerine atıyorlar. Corina, Gertrude kayıtsız görünüyor. Teşekkürler arkadaşlar diyor. Ben Ingrid. Bu arkadaş da bizden. Bizi komutanlığa mı götürüyorsunuz? Kapı çenenin sen diyor şeflerine benzeyeni. Siz ikiniz açık gözlük etmeye kalkışmayın. Şimdi gözlerinizi bağlayacağız. Bizim rehinemizsiniz. Corina, Gertrude da öteki arabaya götürüldükten sonra artık ne düşüneceğini bilemiyorsun. Kollarını, bacaklarını ve gözlerini yeniden kullanmana izin verildiği zaman kendini bir polis müfettişinin bürosunda ya da kışlada buluyorsun. Üniformalı, küçük rütbeli subaylar fotoğraflarını çekiyorlar. Cepheden ve yandan parmak izini alıyorlar. Bir subay, Alfonsina diye sesleniyor. Gertrude, Ingrid, Corina'nın içeri girdiğini görüyorsun. O da üniformalı. Subaya imzalaması için bir dosya dolusu belge veriyor. Bu arada sen alışılageldiği gibi bir masadan ötekine dolaşıp duruyorsun. Polisin biri kağıtlarına el koyuyor. Öteki parana, bir başkası giysilerine. Onların yerine sana mahkum kılığı veriliyor. Ne biçim bir tuzak bu diye sormayı başarıyorsun. Gardiyanların sırtlarının sana dönük olduğu bir anda yanına gelen Ingrid, Gertrude, Alfonsina'ya. Devrimcilerin arasına sızmış bir takım karşı devrimciler var. Onlar bizi polisin tuzağına düşürdüler. Ama bereket versin ki polisin arasına sızmış devrimciler de var. Ve onlar sanki bu komutanlıkta görevli biri olarak beni tanımış gibi yaptılar. Sana gelince seni sahte bir hapishaneye gönderecekler. Ya da daha doğrusu gene de onların değil bizim denetimimizde olan gerçek bir devlet hapishanesine. Marana'yı düşünmeden edemiyorsun. Böyle bir dalavera'yı ondan başka kim akıl edebilir? Sizin şefinizin üslubunu biliyorum galiba diyorum Alfonsina'ya. Şefimizin kim olduğu önemli değil. Sahte bir şef de olabilir. Salt karşı devrimi desteklemek amacıyla devrim için çalışıyormuş gibi yapabilir. Ya da açıkça karşı devrim için çalışan ve böyle yaparak devrimin yolunu açtığına inanan biri de. Peki sen onunla mı işbirliği yapıyorsun? Benim durumum değişik. Ben bir ajanım. Sahte devrimcilerin arasına sızmış gerçek bir devrimci. Ama bunun anlaşılmaması için devrimcilerin arasına sızmış bir karşı devrimci gibi davranıyorum. Aslında öyleyim de polisten emir aldığım sürece ama gerçek polislerden değil. Çünkü ben araya sızmış karşı devrimcilerin arasına sızmış devrimcilere bağlıyım. Doğru anlıyorsan burada herkes bir yere sızmış durumda. Ya polisin ya devrimcilerin arasına. Ama bunları nasıl birbirinden ayırıyorsunuz? Araya sızan her bir kişiye araya sızmasını söyleyen araya sızmışların kim olduğunu bilmelisin. Hatta ondan da önce o sızmışları sızdıranları. Demek hiç kimsenin kendisi olmadığını bile bile kanının son damlasına kadar savaşı sürdüreceksin ha? Bunun onunla ne ilgisi var? Herkes kendi rolünü sonuna kadar oynamak zorunda. Benim rolüm ne? Sakin ol ve bekle. Kitabını okumaya bak sen. Allah kahretsin, beni serbest bıraktıkları zaman kaybetmişim. Yani tutukladıkları zaman demek istiyorum. Ziyanı yok. Seni gönderecekleri yer örnek bir hapishane. Son çıkan bütün kitapları bulunduran bir kitaplığı var. Ya yasaklanmış kitapları? Yasaklanmış kitapları hapishanede bulamayacaksın da nerede bulacaksın? Sahte romanlar üreten bir dolandırıcıyı bulmak için ta Ataguitanya'ya kadar geldin ve her eylemin, her olayın sahte, düzme olduğu bir sistemin tutukladığı bir mahkum olarak buldun kendini. Ya da daha doğrusu Kaşif Marana'nın ardından kendini ormanlara, çayırlara, yaylalara, sıra dağlara vurmaya karar vermiştin. Irmak Roma'nın kaynağını ararken yolunu yitirecektin. Ama bütün gezegeni kaplayan, hep aynı dar koridorları dışında serüvene izin vermeyen hapishane bir toplumun parmaklıklarına çarpıyorsun başını. Bu hala senin öykün mü okur? Ludmilla'nın aşkı yüzünden yaptığın yolculuk seni ondan o kadar uzağa düşürdü ki onu gözden yitirdin. Artık sana o kılavuzluk etmiyorsa kendini onun 180 derece tersi olan Lotharia'ya bırakmaktan başka bir çaren kalmıyor. Ama o acaba gerçekten Lotharia mı? Kimden söz ettiğini anlamıyorum. Tanımadığım isimler söylüyorsun diyor. Ne zaman geçmişle ilgili bir şey söyleyecek olsan. Yeraltı dünyasının ona kabul ettirdiği bir kural mı acaba bu? Doğruyu söylemek gerekirse kimliğinden hiç emin değilsin. Sahte bir korina ya da lotarya olabilir mi? Tek bildiğin şey senin olayında onun işlevi lotaryanınkine benziyor. Bu yüzden ona uyan ad lotarya. Onu başka bir adla çağıramazsın. Yani bir kız kardeşin olduğunu yazıyor musun? Bir kız kardeşim var ama onun herhangi bir ilişkisini göremiyorum. Alabore edici ve karmakarışık gelişimli ruh bilimsel romanları seven bir kız kardeş. Kız kardeşim hep içinde temel, esasa değgin, topraktan gelen, aynen böyle söyler, topraktan gelen, bir güç bulunan romanları sevdiğini söyler hep. Hapishane kitaplığına hatalı bir kitapla ilgili bir şikayette bulunmuşsun diyor masanın arkasında oturan yüksek yetkili. Rahat bir soluk alıyorsun. Bir gardiyan hücrene gelip seni alarak koridorlardan yürütür, merdivenlerden indirir, yeraltı geçitlerinden geçirir, başka merdivenlerden çıkarır, bekleme odalarına, bürolara sokar çıkarırken kaygıdan titriyordun, ateşler basıyordu. Meğer Calixto Bandera'nın boş bir mezarın çevresinde adlı kitabıyla ilgili şikayetini işleme koymak istiyorlarmış. Kaygın geçiyor. İçinde gene yapıştırılmamış bir kapağın içinde yırtık pırtık eskimiş birkaç forma bulduğun zaman duyduğun düş kırıklığı uyanıyor. Elbette şikayet ettim diyorsun. Sizler örnek bir hapishanede örnek bir kitaplığınız var diye onca övünürsünüz ama biri gidip de katalogda doğru dürüst kartı olan bir kitap istediği zaman bir yığın yırtık sayfa buluyor elinde. Şimdi sorarım size. Böyle bir sistemle mahkumları nasıl yeniden eğitebileceğinizi düşünüyorsunuz? Masada oturan adam yavaşça gözlüklerini çıkarıyor. Acıklı bir bakışla başını iki yana sallıyor. Şikayetinizin ayrıntısına inmeyeceğim. Bu benim işim değil. Bizim büromuz hem mahkumlarla hem de kitaplıklarla yakın ilişki içinde olmasına karşın daha geniş kapsamlı sorunlarla ilgileniyor. Biz sizi roman okuyucusu olduğunuzu bildiğimiz, önerilerinize gereksinimimiz olduğu için çağırttık. Düzenin savunma güçleri, ordu, polis ve yargı bir romanın yasaklanıp yasaklanmamasına karar verirken hep güçlük çekiyor. Her şeyi okuyacak zamanın olmaması, görüşlerini temellendirecek estetik ve felsefi ölçütlerden yoksunluk. Yok korkmayın, sansür işinde bize yardımcı olmaya zorlayacak değiliz sizi. Çağdaş teknoloji yakında bizi bu işleri çabuk ve yeterli bir biçimde yapacak duruma getirecek. Yazılı her türlü metni okuyup çözümleyen, değerlendiren makinelerimiz var. Bir takım denetimler gerektiren tek şey makinelerimizin güvenilirliği. Dosyalarımızda siz ortalama denen türün karşılığı bir okur olarak listelerimize girmişsiniz ve Calixto Bandera'nın Boş Bir Mezarın Çevresinde adlı kitabının hiç değilse bir bölümünü okumuş olduğunuzu görüyoruz. Okuduklarınızla ilgili izlenimlerinizi okuma makinesinin sonuçlarıyla karşılaştırmanın yerinde olacağı kanısındayız. Seni birisiyle makine odasına gönderiyor. İzin verirseniz sizi programcımız Sheila ile tanıştırayım. Karşında boğazına kadar iliklenmiş beyaz bir önlük giymiş Corina Gertrude Alfonsina'yı görüyorsun. Bulaşık makinesine benzeyen düzgün metal aygıtlarla uğraşıyor.